gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarınız. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi.
Sen Tanrı'dan hediyesin, baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur, bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için, hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden, bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay lay lay lay la la la la lay la la la la lay la lay lay lay lay lay lay la la la la lay la la la la lay la lay lay. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin, can yoldaşım kaderimsin. Senin güzel haberimsin, sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın, ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi, bahçemin can ağacısın. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız, davet etmişim kalbime, en güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay lay lay lay la la la la lay la la la la lay la lay lay lay lay lay la la la la lay la la la la lay la lay lay lay lay lay la la la la lay la la la la la la la la la la la la la la la la. Parti sen gülünce başlasın.
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Evet, bugün 31 Mayıs sevgili dinleyicilerimiz. 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü olarak belirlenmiş Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Şimdi sağlıklı bir yaşam için elbette sigarayı bırakmak şart. Ülkemizde de her yıl binlerce insan sigara yüzünden erken yaşta hayatını kaybediyor. İşte biz de bu nedenle stüdyomuza davet ettiğimiz konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle hemen tanıştıralım. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Tütün Çalışma Grubu'ndan uzman doktor Sayın Tijen Şengezer bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, Dünya Sigarasız Günü, evet, dolayısıyla bugün düzenlenen pek çok etkinlik var. Evet. Siz de o etkinliklerden çıkıp geldiniz. Evet. Neler yapılıyor bu kapsamda?
Bugün tabii özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yılki temasıyla ilgili mesajlar var.
Neydi bu yılki tema?
Bu yılın teması tek tip paket uygulamasına geçiliyor artık. Yani üzerinde hiçbir logo, renk vesaire olmayacak. Tek renk, tek tip paket. Avustralya, İngiltere geçti.
Peki,
bu
uygulamaya. Peki sigara markaları?
Küçük bir şekilde yazacak sadece, yazacak bir yerinde. Hı-hı. Ama hepsi tek tip olacak. Bilimsel araştırmalarda bunun yapıldıktan sonra sigara içme oranlarında azalma görüldüğü için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bu. Biz de inşallah geçeceğiz.
Evet. Türkiye çünkü ilk sıralarda yer alıyor galiba, değil mi?
Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrol çerçeve sözleşmesinin tüm şartlarını yerine getiren ilk ülke oldu Türkiye. Hı-hı. O yüzden pek çok ödül aldı. İnşallah tabii ödüller aldık ama bunun da bir sorumluluğu var. Devam ettirmemiz gerekiyor çalışmalarımızı.
Evet. Bir de sigara içilen ülkeler arasında başlardayız galiba, değil mi?
Tabii hala sigara içme oranlarımız 27%. İyi bir düşüş oldu gerçi son yıllarda. 2,5 milyon
getirilen yasaklarla.
Tabii, sigarayı bıraktı. Farkındalık yaratıldı. Kurallar getirildi. Bu çok işe yaradı. Ama tabii başka ülkelerle kıyasladığımızda, özellikle gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, oralarda içme oranları çok daha düşük. %20'lerin altında. Hı hı. İnşallah biz de yakın bir gelecekte onunla, onlu rakamlarla karşılaşırız.
Evet, umarız öyle olur. Çünkü gerçekten kalp krizi, kansere yakalanma riski, öksürük, daha pek çok şey sayabiliriz herhalde, değil mi?
O kadar çok hastalıkla bağlantısı kuruluyor ki tabii ki akciğer hastalıkları özellikle, hı-hı, birinci sırada ve akciğer kanserleri, ama yine pek çok kanser ve pek çok hastalıkla direkt yakından alakalı.
Evet, mesela pek çok zarar veriyor.
Çok zararı var. Acile başvurularda kalp krizleri açısından ya da astım krizleri açısından sigara yasalarından sonra ciddi bir düşüş oldu. %20 gibi bir düşüş oldu. Hı-hı. Hemen acil servislerde bile fark edilen bir şey bu.
Evet, sigarayı bıraktığımız ilk 20 dakikadan itibaren aslında vücutta o değişim başlıyormuş.
Tabii,
galiba
hemen,
değil mi?
Oksijenimiz artıyor, karbon monoksit azalıyor. Bu karbon monoksit aslında hani çok dikkat edilmeyen bir şey olabilir belki ama insanı çok çabuk öldüren, hani işte soba zehirlenmeleri, doğalgaz zehirlenmeleri falan, hepsinde neden aslında karbon monoksit. Kısa bir sürede, hani saat gibi bir sürede kişiyi öldürebiliyor. Normalde biz solunumla karbon monoksit ölçümü yapıyoruz hastalarımıza. Normalde hiç olmaması gerekir. Hani çevre kirliliği varsa egzoz gazından, hı hı, vesaire bir çıkabilir belki ama 0-1 çıkıyor. Ama sigara içen hastalarımızda ölçtüğümüz zaman 7-8 hatta 15'lere çıkan rakamlar. Yani yavaş yavaş karbon monoksit soluyarak biz ölüyoruz. Hani sigara içenlerin daha erken yaşta öldüğü artık kanıtlanmış bir şey.
Evet.
Her iki kişiden birisi sigara içenlerden erken yaşta ölüyor maalesef.
Evet. Bir de pasif içiciler var.
Neyse ki azaldı, biliyorsunuz evlerde bu yasalardan sonra otomatikman sigara içme oranları çok düştü ama tabii pasif içicilik çok ciddi bir sorun ülkemizde hala.
Özellikle çocuklarımız açısından.
Çocuklarımız, yaşlılarımız, hamilelerimiz, engellilerimiz. Bunun için farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Hala özellikle kapalı alan yasaları niye çıkıyor? O kadar net kanıtlar var ki artık sigara dumanına maruz kaldığımız zaman ne olduğunu ya da orayı havalandırdığımız zaman ikinci el sigara dumanı değil de pasif değil de üçüncü el sigara dumanından bahsediyoruz artık. Havalandırmayla temizlenemeyen, yok edilemeyen bazı zararlar var ki bunları artık ölçebiliyoruz biz. O yüzden bu tür yasalar çıkıyor. Yoksa hani sigara içenleri cezalandırmak için değil bu yasaklar.
Evet. Evet, sadece aslında onların da sağlığı açısından çok önemli bu tür bir de şeyler var, sigarayı bıraktırmak için pek çok verilen hizmetler var. Bunların da birazcık faydası oldu herhalde.
Tabii,
değil mi?
Sigara bırakma özellikle poliklinikleri, evet, bu yasamızla, duman sava sahası ile beraber sigara bırakma polikliniklerinin sayısı arttırıldı. Şu anda tüm Türkiye'de 415 tane sigara bırakma polikliniği olan çalışan merkezimiz var. Alo 171 ile direkt bağlantılı. Rahatlıkla randevu alıp gidilebiliyor. Bir de tabii ilaçları da ücretsiz Sağlık Bakanlığı kendisi satın alıp karşılıyor. Çünkü bunların SGK geri ödemesi yok sigara bırakma ilaçlarının. Öyle olunca hastaların erişmesi de kolay. Tedavisi de kolay. Orada çalışan hekimlerin hepsi ya da personelin hepsi de bu işe gönülden hizmet eden insanlar. Kesinlikle zorla değil. Bu çünkü bir gönüllülük işi, tütünle uğraşan hekimler de gönüllü. O yüzden bence iyi bir hizmet veriliyor.
Kesinlikle öyle ama kişinin de gönüllü olması gerekiyor herhalde. İstemesi gerekiyor
tabii,
galiba bu hizmetlerden yararlanmak.
Evet, başvuranlar genellikle isteyen, gönüllü. Hani kendisi başaramayan ya da denememiş hiç bırakmayı çünkü korkuyor. Deneyeceği zaman ne olacak? O yüzden hani bizim önderliğimizde, bizim yardımımızda bırakmak istiyor. Tabii bir de var ki hani etrafının zorladığı, hani bırakmak zorunda olan ama bırakmayan ya da genç yaşta olup anne babasının zorladığı gençlerimiz olabiliyor. Onlar bize çok nadir ya da zorla getiriliyorlar. Ama burada önemli olan tabii onların her karşılaştığı sağlık hizmeti aldıkları yerde bunun sorulup önerilmesi.
Evet. Şimdi sigarayı bırakma oranlarında artış var belki ama başlama oranlarında da bir düşüş söz konusu herhalde, değil mi? Ya. O tabloya baktığımızda ne görüyoruz?
Şimdi bizde erişkinlerde gerçekten bırakma oranları çok arttı ve çok fazla bırakan oldu. Özellikle hani erkeklerde çok fazla. Ama gençlerde biraz sorunumuz var. Gençlerde hani düşüş olmadı maalesef. Bunu da zaten bu yıl bizim Sağlık Bakanlığımızın bu yıl için belirlediği tema da gençlerle tütünsüz bir dünya. Hatta bir gençlik platformu kuruldu. Tüm ilden gençlerin temsilcileri geldi. Bir Nisan ayında bir de bu ay içinde bir çalıştay yaptık biz onlarla beraber. Ben de moderatördüm. Kendileri bugün açıkladılar, belki dinlemiştir halkımızda. Bir programla, nasıl bizim ulusal tütün kontrol programımız var. Gençler de bir program hazırladılar ve onun yapılmasını istiyorlar.
Şimdi nasıl bir programdı?
Burada gençlerin özellikle sigaraya başlanmasının önlenmesiyle ilgili neler yapılabilir? Bırakmalarıyla ilgili neler yapılabilir? Ve reklam promosyonlardan nasıl etkilenmemeleri de kendileri önerdiler pek çok şeyi. Böyle bir ulusal program hazırladılar. Bu hani gençlik platformu dedim ya, artık her ilde bir gençlik, tütünle uğraşan bir gençlik platformu olacak. Valinin, zaten her ilde bir il tütün kontrol kurulumuz var bizim. Onlar da bunlara dahil olacaklar. Sivil toplum örgütleri olarak ve her ilde bir takım çalışmalar yapacaklar. Özellikle akran eğitimiyle kendi arkadaşlarını bu konuda farkındalık yaratacaklar, eğitecekler ve çok istekliler bu konuda.
Bundan
çok sonra, güzel. Evet, evet.
Peki nasıl başladıkları konusunda
kendilerinin
bir şey
önerisiyle Sağlık Bakanlığı'na olan bir şey bu aslında.
Hayır, sigaraya nasıl başladıkları konusunda.
Kesinlikle sigaraya başlama nedenleri arasında en büyük neden arkadaşlar. Eğer arkada hani sigara içilen bir gruba dahilseler, arkadaşları da içiyorsa başlama ihtimalleri, deneme ihtimalleri yüksek oluyor. Anne baba, ebeveyn, işte rol model olacak öğretmenler, işte sanatçılar vesaire, özellikle onlardan da görürlerse başlıyorlar. Yani ilk merak ve arkadaşlar çok daha önemli başlama nedeni olarak.
Evet. Peki bırakmaları konusunda nasıl bir yol izlemeliler? Nasıl bırakabilirler? Sadece sağlık hizmetlerinden yararlanarak mı? Yoksa daha farklı yöntemler var mı?
Hayır, tabii ki kendileri de bırakabilirler. Özellikle hani erken gençler başladıkları daha çok kısa bir süre geçtiği için aradan bırakmaları da daha kolay olabilir. Önemli olan hani bundan sonra artık sigara içmeyen birisi olmak ya da erişkin olduklarında bundan hani 5 yıl 10 yıl sonra kendilerini sigara içen bir erişkin olarak mı görmek istiyorlar? Karar verip bırakabilirler. Bu konuda da destek alacaklar, onlara hani il bazında programlar oluşturulacak. Gençlerin de gidebileceği sigara bırakma poliklinikleri ya da merkezler. Bu da onların hani istekleri arasında. Sanırım onlar da planlanacak.
Evet. Tabii şimdi sigarayı bırakmak herkes ister mutlaka. Genci, yaşlısı.
Evet, sorulduğu zaman çoğu %80'i bırakmak istediğini
söylüyor. Ama karşımıza çıkacak zorluklar var tabii ki. Bu konuda neler önerirsiniz? Çözüm önerileriniz neler olur?
Aslında sigarayı bıraktığımız zaman tabii bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz bununla yoksunluk bulguları diyoruz. En
bir
başta
şey koymak
istemek
gerekiyor yerine.
Bir şey koymak değil. Aslında şunu şöyle böyle düşünsünler. Aslında sigara içtikleri için bu sorunla karşılaşıyorlar. Hani içmeyen insanın bu tip sorunları olmuyor. En başta karşılaştıkları sorun ne olabilir? İçme isteği olur değil mi? Bağımlı oldukları için hani günde bir tane bile sigara isteseler bağımlılar diyoruz biz. İçme isteği, içmeyince sıkıntı hissi, dikkat eksikliği, öksürük. Yani o kadar çok bulgu olabiliyor ki sigarayı bırakılan dönemde, ama bunların hepsinin çaresi var. Ve bu bulgular sigara bırakıldıktan sonra ilk iki gün biraz yoğun olur. İlk iki hafta sıkıntılı geçebilir ama daha sonra...
Belki bir de yaşayacakları ilklerde. Örneğin işte her sene tatile gidince, o kumsala oturunca bir sigara yakıyorsa, o zaman geldiğinde belki ona bir özlemle
işte,
ihtiyaç duyacaktır.
İşte biz hep hani sigara tamam bırakılıyor, aradan birkaç ay geçiliyor. Hala risk yok mu? Var. Bir sene sonra biliyorsunuz bırakanların hani %50'ye yakın bir kısmı tekrar geri başlıyor. İşte bu dediğiniz nedenlerden dolayı bağımlılık söz konusu olduğu için ve beyinde hani yok edemediğiniz, silemediğiniz bazı şeyler söz konusu. İşte biraz önce siz dediniz ya, sigarayı bırakmıştır, 9 ay olmuştur ama ilk tatile gitmiştir. Tatilde daha önceki senelerde yaşadığı kareler aklına gelir. Deniz kenarında otururken, bir şey içerken yanında sigara içmiştir. O aklına gelir onun ve canı ister. Ama orada artık hani o hayır diyebilmek çok önemli oraya. Aradan da belli bir süre geçmiş. Ben şimdi bunu içersem benim bir sonraki sigaramın başlangıcı olacak diye düşünmeleri lazım. Ve orada hayır diyebilmek lazım.
Evet, çok önemli gerçekten. Çünkü sigarayı bıraktıktan sonra vücudundaki o değişiklikler de kendini hissettirmeye başlayacak. Belki de çok daha mutlu bir yaşama merhaba diyecek.
Hep söylenen o oluyor. Çok olumlu değişiklikler. Hemen efor kapasitelerinde yükselme. Bir kere hani ciltlerinde, gözlerinde, renklerinde inanılmaz bir değişiklik. Daha iyi bir uyku, kaliteli uyku. Spor yaptıkları zaman çok daha rahat spor yapabildiklerini hissediyorlar. Tabii o bağımlılığın kısır döngüsünden de kurtulmuş oluyorlar. Aslında daha özgür bir insan oluyorlar. Çünkü artık ipler başka bir şeyin elinde değil, kendi ellerinde oluyor. Başka bir şey tarafından yönetilmiyorlar. Bu da son derece önemli.
Evet. Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. Sigarayı yıllar önce bırakmış bir dinleyicimiz. Ülkemizde sigarayla ilgili politikaların yararlı olmayacağını düşünmüş ama Avrupa ülkeleriyle kıyaslama yapabildiği için şimdi Türkiye'nin bu alanda çok başarılı olduğunu görebildiğini söylüyor. Bu tür programların da sigarayı bırakma konusunda etkili olacağını söyleyerek size ve bize teşekkür ediyormuş. Biz de konuğumuza teşekkür edelim.
Biz de içmediği için tebrik edelim onu.
Evet, gerçekten hiç değilse bugün Dünya Sigarasız Günü'nde bir gün o sigarayı içmeyerek belki de bir başlangıç yapmış olabiliriz, yapabiliriz. Ne dersiniz?
Kesinlikle denemeden zaten bilemezler ne olacağını. Denemek lazım, denesinler. Sıkıntılı olabilir tabii ama sıkıntılı olursa da 171 arasınlar, kendilerine en yakın poliklinikten hemen randevu alsınlar ve danışsınlar. Ama sigara içme istekleri tabii ki gelecek yeni bırakan bir insan için ama hep gidecek. Hiçbir zaman o istek kalmayacak öyle. Onu düşünsünler. 5-10 dakikalık bir istekler oluyor genellikle bu. Su içsinler. Dikkatlerini kesinlikle başka bir yere vermeye çalışsınlar. İlk günlerde sigara içilen yerlerden uzak kalsınlar. Sigarayı bıraktıkları zaman kendilerine ait bir sigara ya da tütün ürünü diyeyim artık ben buna, olmasın. Hı hı. Çünkü bazıları hani dolapta dursun ama ben içmeyeyim diyorlar. Bu biraz kendilerine haksızlık oluyor.
Evet.
Akıllarında hep sigara içmek olur o zaman. Onu yapmasınlar.
Oldukları ortamda bulundurmayacaklar.
Bulundurmasınlar. Kendilerine ait sigaraları atsınlar. Ve tekrar sigarasız bir hayata merhaba desinler.
Bir de hep şey, şu kartonu bitireyim ondan sonra. Halbuki şu andan itibaren, ama ben şimdiye kadar içtim, bugün sigarasız günü, ama olabilir. Şu anda içiyorlarsa bile
hemen söndürüp dahil olabilirler değil tabii mi? Tabii ki. En iyi zaman aslında şimdiki zamandır. Hı-hı. Yani ertelemeye gerek yok.
Evet. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmak şart
diyoruz. Ne güzel bir günde 31 Mayıs'ta
evet.
Sigarayı bırakalım.
Evet, öyle olsun. Ve çok teşekkür ediyoruz
ben
size.
Teşekkür
bugün
ederim.
Konuğumuz olduğunuz için. Sigarasız, daha güzel, daha sağlıklı günlerde yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim, keyifle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Tütün Çalışma Grubu'ndan uzman doktor Sayın Tijen Şengezer'di konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken yine müziğe dönüyoruz hayatın seslerinde.
Muhtemel aşk için açtım ben dimi, yolculuk nereye, dinlemeden kendimi. Temelen aşk, divane oldum.
15.32 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Evet, okuyan bir toplum olmadığımızı hep söylüyoruz, her zaman her yerde söyleniyor. Kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgileri almak üzere Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Sayın Aydın İleri telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, okuma alışkanlığımızın olmadığından söz ederek girdim ben bölüme. Siz neler söyleyeceksiniz? Hem Kütüphaneciler Derneği hem de Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı olarak bu konuda nerelerdeyiz? Biraz daha yol kat ettik mi geçtiğimiz yıllara göre?
Öncelikle kütüphane konusunu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesela okuma alışkanlığında en büyük görevlerden biri de medyanın kütüphaneleri ve okuma kültürünü öne çıkartması. Bu yaptığımız görüşmede buna vesile olan bir şey. Tekrar teşekkür ediyorum size.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Türkiye'de eskiye göre kütüphanelere, okuma kültürüne bir yöneliş var ama yeterli değil. Halen okul öncesi dönemde çocukları kitapla ve kütüphaneyle tanıştırma olanaklarımız yok. Okul kütüphanelerimiz yaygın değil. Çocuk kütüphanelerimiz yaygın değil. Dezavantajlı çocukların, insanların ulaşabileceği mobil kütüphaneler yeterli değil. Ama eskiye nazaran daha iyiyiz. Yerel yönetimler artık daha duyarlı. Daha çok kütüphane açmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı Z Kütüphaneler Projesi'yle 600'e yakın kütüphane açtı. Ama 60 bin okul için 600 %1 yapıyor. Daha %99'luk yolumuz var. Bu kütüphanelerde nitelikli personel yok. Yani kütüphanecilik biliminin eğitimini almış, bilgi ve belge yönetim bölümlerini okumuş formasyon sahibi kişiler çalışmıyor. Eğer kütüphaneciler kütüphanelerde çalışabilirse okuma kültürü daha çok yaygınlaşabilir. Buradan da talebimizi dillendiriyoruz. Kütüphanelere lütfen kütüphanecileri atayın diyoruz.
Evet. Peki kütüphane kullanımı konusunda neler söyleyeceksiniz? Özellikle şu dönemde biraz fazla kullanılıyor belki ama amacından biraz farklı galiba. Üniversite öğrencileri sınavlara çalışırlarken biraz daha sessiz bir ortam olması amacıyla tercih ediyorlar ama amacına uygun bir tam olarak bir kullanım değil herhalde.
Kütüphanelerin görevlerinden biri de bu etüt merkezi ya da çalışma ortamı hazırlamak. Ama tam da dediğiniz gibi şu an bütün ilgi oraya doğru kayıyor. Ders çalışma, sınavlara hazırlanma mekanları oluyor. İnsanların tam da dediğiniz gibi sessiz ders çalışma, okuma mekanları lazım. Bu bir ihtiyaç ama bunun ötesinde gerçek okuyucuları, gerçek araştırmaları çekecek alanları da yaratmamız lazım. Bu tabii diğer okuyuculara kapıları kapatmayacağız. Bütün gelenlerin başının üstünde yeri var. Ama kütüphaneleri yazarlarla, okuyucuları kütüphanelerde buluşturarak, atölyeler, etkinlikler yaparak, yeni gelen yayınlarla çocukları, gençleri, yetişkinleri buluşturarak daha gerçek kullanıcılara hitap edebiliriz. Diğer ihtiyaç ama ötekinde birbirinin önceliğen sonra olan bir süreç değil. Bütün kullanıcıları açığız. Bugün ders çalışmak için gelenler yarın kitap okumak için de gelebilir. Ayakları alışır. Yorulduklarında bir edebiyat eseri alıp bir şiir okuyup belki dinlenebilirler sınavlara çalışırken. Bunlar da önemli bir etken.
Evet. Peki siz Türkiye Kütüphaneciler Derneği ve Okul Kütüphanecileri Dernekleri olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bu anlamda?
Biz her yıl öncelikle kütüphane haftasını kutluyoruz. Şu Mart ayının son haftasıyla Nisan ayının ilk haftasında tüm Türkiye'de kitap okuma, kütüphane kullanma becerisini geliştirmek için ve kütüphanelere farkındalık yaratmak için birçok etkinlikler yapıyoruz. Kütüphaneleri geceleyin açık tutuyoruz. Meydanlarda 81 ilde aynı anda kitaplar okuyoruz. Yazarlarla, yayıncılarla çocukları okullarda buluşturuyoruz, kütüphanelerde buluşturuyoruz. Kitap, mini kitap fuarları yapıyoruz, kitap günleri yapıyoruz. Bunların hepsi yaptığımız çalışmaların bir parçası. Onun ötesinde mesleki savunuculuk yapıyoruz. Kütüphanecilik mesleğinin, kütüphanecilik biliminin varlığını, gerekliliğini ve toplumda daha çok yaygınlaşması açısından çalışmalar yapıyoruz. Bölge seminerleri yapıyoruz, belediye başkanlarıyla görüşüyoruz, valilerle, kaymakamlarla görüşüp daha çok kütüphane açılması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kütüphane bilincini geliştiren öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı sorumlularına, bütün yetkililere, yayıncılara teşvik ödülleri veriyoruz. Okuma kültürüne katkı ödülleri veriyoruz. Açılan bir kütüphane, bir öğretmenin açtığı kütüphaneden kaynaklı bir öğretmenimize ya da Milli Eğitim'deki 600 kütüphane açtığı için yetkililere teşvik ödülleri veriyoruz ki daha çok yaygınlaştıralım diye. Ya da bir hayırsever vatandaş kütüphane yaptırıyorsa ona plaket veriyoruz, onu ödüllendiriyoruz, onurlandırıyoruz. Bunların hepsi birer okyanusta damla.
Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu çalışmalar kapsamında okuma alışkanlığını biraz daha toplumumuzda artırabiliriz, kazandırabiliriz. Kütüphane kullanımını da daha uygun amaçlı hale getirebiliriz. Tekrar teşekkür ediyoruz size Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun efendim.
Söylemek istiyorum.
Buyurun. Buyurun efendim.
Anne babalar lütfen çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gitsinler ve birlikte üye olsunlar. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, iyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Sayın Aydın İleri Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'ne devam ediyoruz yine başkentte.
Serseri doğdum serseri. seni öleceğim. Serseri öleceğim.
Sözcükler.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Sihirli Sözcükler köşemizde her zaman olduğu gibi dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'yla bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, bugün bütün kapıları açan sihirli bir anahtardan söz edeceğiz.
Evet.
Tatlı dil.
Evet.
hele bir de güler yüzle tamamlandığında...
Doğrudur.
Değil mi? Artık her şey...
Açamayacağı kapı zor.
Yok, yok, kesinlikle. Yılanı bile deliğinden çıkarır diye boş edememişler, değil mi?
Hiç şüphesiz.
Nereden başlayacağız? Tatlı dil herkeste olan bir şey değil.
Aslında biraz...
Olması gereken ama...
Eğitim gerektiriyor. Bazı yetenekleri barındırmak eğitim sürecini kolaylaştırıyor. Çünkü doğru zaman, doğru üslup... doğru teknikle beslenmesi gerek. Onunla beslenen bir şey. Ama tatlı dilinde bazı nitelikleri var. Mesela sizin söylediğiniz üzerine gidersek yılanı deliğinden çıkaran tatlı dilin sahibi yılanın halinden biraz anlamalı. Yoksa tatlı dil kurulmuyor. Hani bizde bir deyim vardır, can kulağıyla dinlemek. Bunun için diyoruz ki can gözüyle de görmek lazım. Karşıdakinin halinden anlamadan kurulan dil konuşma, iletişim süreci pek de istediğimiz sonuçlara ulaşmaz. Dolayısıyla biz ilk önce tatlı dilin kime hitaben kullanıyorsak onun halinden bir anlamalıyız en başta. Bu da biraz gözlemle mümkün oluyor. Çünkü gözleyerek ve bir süre vererek, yani bu böyle bir anda bir durumla karşılaştım, hadi 3 dakika içinde bunu tatlı dille çözdüm doğaçlama halinden çok, aslında zorlu bir süreç boyunca gözlemleyerek, emek vererek, can gözüyle bakarak sonunda birini bulunduğu davranış halinin dışına çıkarmak demek.
Aslında
tatlı dil orada çalışıyor.
Çok da kolay bir şey değil,
değil.
Baktığımızda. Ama tabii insanların görgülü, saygılı, terbiyeli olup olmadığını da bu dilinden anlayabiliriz aslında.
Evet, evet. Zaten aslına bakarsanız tatlı dilin önemli niteliklerinden biri nezaket. Yabancı bir kelime ama maalesef Türkçe'de artık daha iyi karşılıyor. Centilmen bir duruş.
Evet.
Şimdi bu şu demek aslında. Bir çatışmaya izin vermeden, yani çatışma noktasına gelmeden önce tatlı dili kullanmak önemli. Çünkü çatışma noktasına geldiysek orada başka bir şeyden bahsediyoruz demektir.
Orada tatlı dil de kâr etmez mi?
İkimizden örnek verirsek daha kolay olabilir. Siz bir şey söylerken benim sizin halinizden anlayarak sizin ne söylediğinizi biraz dinlemem gerek. Ancak ondan sonra tatlı dil mümkün. Ama siz kırmızı derken ben siyah diyorsam ve bu konuda sürekli bir inat atlaşma içindeysem artık tatlı dil söz konusu olamaz. Bize yardım edecek üçüncü bir bakış açısı gerekir öyle bir durumda.
Bu acı bir dil oluyor. Hani insanı dininden çıkaran.
Evet. Çıkmaza sürükleyen ve aslında belki susma noktasına gelmemiz gereken bir süreç. Örneğin inatlaşma söz konusuysa artık orada biraz susmak ve gerçekten üçüncü bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuzu kabul etmek gerek. Bu bazen hakikaten üçüncü bir kişi olabilir ya da bizim ulaşabileceğimiz bir bakış açısı olabilir. Zaten tatlı dilin bir diğer niteliği de o, kendimizin ötesinden bakmak. Yani halden anlamak sadece şu anda ne yapıyor'a bakmak değildir. Halden anlamak neye inanıyor, neden böyle bir davranışa yöneliyor, hayata verdiği anlam ne bu karşımdaki kişinin? Hani yılan niye orada yaşıyor, neden dışarıya çıkmak istemiyor, neye inanıyor da çıkmıyor? Bütün bunlara bakabilmek, ama bunlara bakabilmek için de benim kendimin ötesinde bir yerden bakmam lazım.
Biraz da ikna kabiliyetinin olması gerekiyor,
evet,
galiba
tatlı dilin değil
mi?
En çok kullanıldığı süreç o, ikna kabiliyetinin olduğu ya da kazanıldığı durumlar, iknanın ihtiyaç duyulduğu durumlar. Ama çatışmayı hani ahşapta bir pürüz olur da biraz zımparalarsınız, hı hı, ve normalleşir ya da istediğiniz düzeye gelir. Aslında tatlı değil, tuhaf bir biçimde zımparanın görevini yapıyor. Yani yumuşak bir biçimde onu yerine getiriyor. Örneğin eleştirileri dile getirirken tatlı dili kullanmak lazım. Hatta bir düşünür şöyle söylemiş. Eleştiri öyle dile getirilmeli ki tıpkı bir yağmur gibi. Bir insanın köklerine zarar vermeden onu besleyecek kadar nazik olmalıdır. Oysa biz niyeyse eleştirinin biraz böyle dobra ve küt küt olduğunda daha, evet, etkili olduğu zannını yaşıyoruz. Oysa bu karşımızdakinin hepimizin içinde vardır. Korkak, ürkek, çirkin, çok sevmediğimiz bir tarafımız ya da beceriksizliğimiz. Biz bunun etrafına bir çerçeve çizilip çok belirgin olmasını istemeyiz. Kendimiz istemeyiz. Neden bir başkası istesin ki? Gerçekten yağmur gibi yağdığında çerçevelemeden onu değiştirmemize yardımcı olacak bir üslup gerekiyor. Yine bir başka özelliği tatlı dilin, iletişimimizi, tatlı dilimizi gerçekler üzerine kurmak. Tatlı dil, hani tabir caiz olursa, dal kavukluk değil. Hı-hı. Hiç olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek karşımızdakini kandırmaya yönelik bir adım değil. Tam tersine, insanların sezgileri bu konuda çok açık. Nasıl söyleyelim, bazı insanların odağında güç olabilir mesela, hayata öyle bakabilirler. Onlarla çok eşit olmak mümkün olmaz. Hı hı. Ya onların üstü olabilirsiniz, ya altında çalışan ya da altında astı olabilirsiniz, ama denge olabilmek çok zordur. Ve bu insanlar genellikle ya otoriteye karşı şekil alırlar ya da karşısındakini yönetmeye çok hızlı o role bürünebilirler.
Peki bulaşıcı mıdır?
Çevresindeki insanlar gençse ve model alıyorlarsa bulaşıcıdır. Belli durumlarda kaçınabilir kişiler. Ama belli durumlarda orada durup sorumluluk alıp bu sürecin içinde var olmanız gerekir. Şimdi böyle bir insana, böyle bir insana bile sen çok güçlüsün, şöylesin, böylesin demek çok etkili sonuçlar elde etmez. Tam, hı-hı, tersine onu bulunduğu ortamda daha da palazlandırmış olursunuz. Hı-hı. Bunun için verilen 10'da 2 gibi bir ölçü var. Yani 10 cümlenizden ikisi karşınızdakinin duymak istediği türden, onun hayata verdiği anlamı pekiştirecek cümleler olmalı. Ama 10 cümleden ikisi, 100 cümleden 20'si, yani 10 cümleden 8'i böyle olmamalı ya da 5'e böyle olmamalı ya da bunları söyleyip yetinmemeliyiz. Arkasından söyleyeceğimiz ve onu harekete geçirecek ve karşımızdaki kişinin biraz daha farklı bir davranışa yönelmesini sağlayacak 8 birimlik daha bizim gözlemimiz sonucu kurduğumuz ve gerçeğe dayalı cümlelerimiz olmalı. Ama zaman zaman biz yönlenebiliriz. Yani karşımızdakinin beklentileri ve talepleri bizim cümlelerimize şekil verebilir. Buna uyanık olmamız lazım. Bu konuda kendimizi tanımalıyız.
Evet.
Aksi takdirde sadece karşımızdakini duymak istediğini söyleyerek bir süreç değişmez.
Davranış değişikliği olmaz. Böylece tatlı dilli olmayız yani.
Hem tatlı dilli olmayız, hem de hani örnekten yola çıkarsak, hani yılanı deliğinden çıkarmak orada aslında gücün konuşanda olduğunu gösteriyor. Hı-hı. Karşı tarafta değil.
Yoksa yılan dilimizden anlamadığına, evet, göre.
Yani bizim o kovuğa girmemiz değildir hedefimiz. Evet. Karşımızdakini davet bulunmamız ve onun da bu davete gönüllü olarak katılmasıdır. Dolayısıyla hep karşımızdakini onaylayan halde olmamız tatlı dil değildir, hı-hı, bu örnekten yola çıkarak. En azından bizim için tatlı dil olmaz konuşurken. Bir diğer özelliği merak ettirmek ve karşımızdakini şaşırtmak. Tatlı dilin bir özelliği de bu. Hı-hı. Bu zaman zaman karşımızdakinin söylediği bir şeyi bir birimlik ve bizim kabul etmeyeceğimizi düşündüğü, hatta belki bizi kışkırtmak için söylediği bir şeyi kolaylıkla kabul etmek. Çünkü bir konuşmaya dayalı bir iletişim sürecinde böyle bir kabul karşı tarafa yaklaşık 15-20 saniye düşünmeye ihtiyaç, hı hı, duyuruyor. Dolayısıyla bize de 15-20 saniyelik bir alan kazandırıyor. Şaşırttığımız her an aslında karşımızdakinin durduğu ve bizim de ona yönelik bir şeyler söyleyebileceğimiz bir an. Hmm. Onun için şaşırtmak önemli. Bazen gülümsemek, bazen susup düşünmek, bazen evet haklısın aslında gerçekten de öyle diyebilmek. Örneğin biraz önceki örneğe dönersek, siz kırmızı dediğinizde ben siyah diyorsam, bir noktada durup hakikaten ya kırmızı mı desem, sizin de benimle birlikte durduğunuz ve belki
acaba siyah mı diye düşünmeme sebep
olacak. Ya da kabul etti ya, hakikaten kabul etti deyip düşündüğünüz bir süreç olabilir. İşte o noktada ben eğer hazırlıklı olursam, tamam sen kırmızısın ama benimki de siyah. Yani bu da çok tezat dile getirebileceğim birkaç adım olabilir. Ama bunu şahsa yönelik yapmamak lazım. Yani sen zaten hep böylesindir diye başlayan cümlelerle değil. Çünkü artık kabul etmeliyiz ki davranışlar kişileri tanımlamıyor, çerçevelemiyor. Davranışlar değişebilir ama insanın bir öz değeri var. Dolayısıyla tatlı dilin en derindeki dayandığı yer, İnsanın içinde insana değer veren ve insanı seven bir yan olması. Yoksa sahtekarlık olur, samimi olalım. Yani tatlı evet. Gerçek olması lazım.
Evet. Ne kadar güzel olursanız olun, diliniz tatlı değilse çirkinleşirsiniz.
Evet, evet kesinlikle. Hatta bir Hollandalı, uzun yıllar mankenlik yapmış bir beyle tanışmıştık biz tatil yerinde. İtiraf edelim, biz Türkler galiba Avrupalılardan daha ön yargılıyız bu konuda. Beyefendinin eşi, beyefendi çok yakışıklı, gösterişli ama eşi o kadar alımlı ve hoş bir hanım gibi gelmedi bize. Tabii biz mevzuyu hemen bir derinlemesine araştırmak istedik. Niye böyle, neden hani bu kadar hani gösterişli biri, neden bu kadar orta halli görünüşlü biriyle birlikte olmak ister? Beyefendi dedi ki, bir müddet önce ciddi bir sorun yaşadım. Hem işimde hem sağlığımla ilgili. Eşim o zaman arkadaşımdı. O kadar güzel konuştu ve o süre boyunca bana öylesine bir arkadaşlık sağladı ki. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda bir ameliyat geçirmiş. Ondan başka hiç kimseyi görmek istemedim. Ama çok zarif bir hanımefendiydi. Ben sağlığıma kavuştuğumda ve işlerim yoluna girdiğinde hemen geri çekildi. Oradan yararlanmak da istemedi o durumdan. O kadar saygı duydum ki hayatımın sonuna kadar bu insanla birlikte olmalıyım diye karar verdim. Biz tabii hepimiz ama şekli ve şemali bu kadar önem vermek kötü bir şey miydi diyerek kendimizi değerlendirdik. Ama hakikaten tatlı değil. İnsana hem yeni kapılar açabilir hem de kendinde yeni kapılar açabilir.
Evet. Herkesin de o açılan kapılardan içeri girmesi dileğiyle, evet, o kapıları açması dileğiyle, evet, tatlı dilli, güler yüzlü, güzel günler dileyelim ve bu haftada köşemizi noktalayalım böylece.
Teşekkür
sevgili
ederim.
Berna
Tatlıtuğ.
Teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Adımız
Hayatın Sesleri.